Ayrım 14. Sayfa 138. Neden haklıydı yengeciğim? 20 yaşlarında bir erkek, 4,5 yaşındaki bir kız çocuğunu ırzına geçecekti az daha. Ve kesin haklı çıkacaktı. Kız suçlanacaktı kuşkusuz. Komünistlerin, çetelerin, hainlerin, ulusal çıkarlara karşı olanların kızı olduğundan. O güne dek anam olmadığı için dövdüklerine, bana haksızlık yaptıklarına inanıyordum. Salt beni kişi olarak. Ama o günden sonra birçok insanın öldürüldüğünü, baskı gördüğünü ve bunların hak talebinde bulunamadıklarını anlamaya başladım. Hukuk ve değerlendirme kuralları, yenilenler için ters algılanır, cinayet kurbanı olsalar bile. Böylece suskun olmaya yeğler, hakkını aramaktan çekinir, hakkını bulamayacağını bildiğinden. Hatta çoğu zaman inatlaşanlar inatlarını hayatlarıyla ödemişlerdir. Genellikle ölenlerin, öldürülenlerin, hapishanelere kapatılanlardan, sürgüne gönderilenlerden daha şanslı oldukları kanısına varıyorum. İşkence görenleri, gördükleri baskılardan sakat kalanları. Çünkü bunlar ne istediklerini bilincindeydiler. Yaptıkları mücadeleyi, yaşamlarını, öldürülmelerinin nedenlerini çok iyi bilirlerdi. Savunma koşullarını da bilirlerdi. En önemli olan da çevrelerince desteklendiklerinin bilincindeydiler tümüyle. Bundan da cesaret alıyorlardı. Ama biz özgür olanlar, basit insan durumunda olanlar, komünistlerin ve solcuların akrabaları, çocukları neler çektik, neler nedenini bilemeden. Çünkü hiçbir yere sığınamıyorduk. Sürekli olarak acımasızca suçlanıyorduk. Bizim için hukuk kuralları yoktu. Neydi iktidara sahip olanların bize karşı olumsuz davranışlarının nedeni? Neydi suçlu da olsak, suçsuz da olsak cezalandırılmamızın nedeni? Neden sürekli olarak aşağılandık, boyun eğmeye zorlandık? Neden biz ikinci derecede vatandaş sınıfına düşürülmüştük? Oysa biz dağınıktık, bitiktik, kolayca ele geçirilebilirdik. Büyük olarak bilinenler, solcu olmasalar bile bu haksızlığın bilincine varamazlar mıydı? Ama biz küçükler tüm bunları anlayabilecek durumda değildik. Biz kesinlikle bilinçli olarak ne komünist ne de solcuyduk. Biz çocuk olarak henüz analarımızın sütünü emerken bile yetişkin muamelesi gördük. Oyun oynamayı, gülmeyi öğrenemedik. Gözyaşı dökmeden ağlamayı öğrendik. Analarımızı, babalarımızı öldürenler bizi duyabilirler korkusuyla. Komünist çocukları olarak bilindiğimizden bilincimizi, karakterimizi olumsuz yönde değiştirmek amacını güdüyorlar sürekli. Binlerce olmamıza karşın yapayalnızdık. Dünya sokaklarında dağılmış, öksüz, yakınlarımızdan uzak olarak. Kaçımız dayanabildik? Kaçımız hayatta kaldı? Kaçımız o fırtınalı günlere dayanabildi? Kaçımız yakınlarımızın çizdikleri yolu izleyebildik? Tüm atsız olarak bilinen bizler, belirli yolları izleyenler ya da yollarını yitirenler neden yakınlarını bulmakta güçlük çektiler? İnsafsızca ana babalarının kucaklarından mahrum olan, haksızlıklarla, kötülüklerle karşı karşıya gelen bizler. Var mı acaba durumumuzun bilincine varabilen, bizi anımsayan? Mihalo yenge sürekli ağlıyor, feryat ediyordu. Nikos'la Nestor yere oturmuşlar, sessiz, düşünceli, hayal kırıklığına uğramışlardı. Mihalo yengenin kulisi öldürmelerine izin vermemesinden dolayı. Ancak bunun pek akıllıca bir davranış olmadığının bilincindeydiler. Komünist çocukları olaraktan hem haklarını aramaları hem de yaşamlarını sürdürmeleri olanaksızdı. Ana dedi, karanlık basıncaya dek burada kalabiliriz. Sandalı almaya gelen olmaz herhalde. Gelse bile gün ağarmadan önce gelmezler. Bebek sandalda yatabilir. Gelen olursa uyandırırız, sen de uyuyabilirsin. Biz bekleriz, hiç tasalanma. Böylece o akşam sandalın içinde yattım. Leuçi'ye de sarıldım ve gün boyunca tüm çektiklerimi unuttum. Neler söyledim ona neler uyuyana dek. Sabah uyandığımda kendimi yerde kumun üzerinde buldum. Yanımda un çuvalı vardı, yarı uykuluydum. Mihalo yengenin önlüğü üzerimde. Çok üşüyordum, üzerime işediğimi sandım ama ıslak değildim. Uyandığımda korkunç bir duygunun etkisinde kaldım. Tümüyle terk edilmişliğin duygusu. Bunu betimlemek olanaksız. Paniğe kapılmak gibi bir şey. Delilik gibi bir şey. Bir koruyucu bulmak üzere onu terk etmeye çalışan, ürkek ruhunu kendinde tutmaya çalışan bir vücut sanki. Çevreme bakmadan önce sakinleşmek üzere olağanüstü bir çaba gösterdim. Çok daha kötü günleri yaşamak üzere hazırlıklı olmalıydım. O kumsalda yapayalnız olduğum bilincine gereksinmem vardı. Böylece yere oturdum ve çevreme çekinerek bakmaya başladım. Nikos ve Nestor 2-3 metre ötede birbirlerine sıkıca sarılmışlar, hareketsiz. Sırtlarını sandala dayamışlar, ayaklarını kuma uzatmışlardı. Ağlamamaya çalıştım. Çok çaba gösterdim ama yapamadım. Acı, çok acı gözyaşı dökmeye başladım. Yazık ki gözyaşlarım göğsüme ezen, beni boğmak üzere olan o düğümü azaltmadı. Yanlarına gidip onlarla konuşmaya gücüm yoktu. Nikos'a kalk, beni sırtına al, beraber koşalım diyecek gücü bulamadım kendimde. Un çuvalına bakıyor, bu arada Mihalo yengeyi düşünüyordum. Çok garip, çevreme bakıp onun da orada olup olmadığını görmek gelmiyordu içimden. Yakınımızda yere uzanmış olarak görürüm onu da diye düşünüyordum. Çocuklara baktım yeniden. Ne garip, içimde bir duygu bakma onlara diyordu sanki. Ve gözlerim bir mitralyöz gibi düştü üzerlerine. Orada ikisi de hareketsiz. Birden Nestor Nikos'tan ayrıldı. Kumun üzerinde yuvarlandı. Bir bu yana bir o yana dönüyor, kafasını kolunun üzerine dayıyor, yastık gibi, rahatlamak istercesine. Nikos da kardeşi ondan ayrılınca dengesini yitirmemek için sırtını sandala dayıyor ve esniyor. Öyle güzel, öyle güzel esniyor ki. Sandım ki, sandım ki diye bağırıyor ve yerimden fırlayıp yanlarına gidiyorum. Nikos'a sarılıyorum. Bu beklenmedik hareketimi garipsiyor. Yavaş ulan, boğacaksın beni. Ne var, ne istiyorsun? Ne diyebilirim ki? Nasıl açıklayabilirim? Kelime bulamıyorum. Korktum, korktum diyorum hüngür hüngür ağlayaraktan. Uzun süre içimdeki o düğümlerden kurtulmuştum sanki, rahatlayabiliyordum. Susun be, uyuyorum diye bağırıyor Nestor. Ne var be, neye sarıldın bana öyle, uyusana, neden ağlıyorsun? Seni dövdüler mi yoksa diyor Nikos. Hayır, kimse dövmedi beni, korktum korktum. Sizi de öldürdüler sandım, ikinizi de böyle hareketsiz görünce. Nikos söylediklerimi duymadı. Ya da anlamadı galiba, gülümsemeye başladı. Anan nerede diye sordum. Nerede olacak? Savcının kapısı önünde dedi. Sen burada Nestor'la otur. Sakın uyandırma. Döver seni. Ben yiyecek bir şeyler bulmaya gideceğim. Dünden beri salt kuru ekmek yiyoruz. Sen ne yedin? Diye sordu. Ben de kuru ekmek yedim dedim. Ve git. Git ama geç kalma diye ekledim. Aa, ne zaman gelirim bilemem. Sen gözünü un çuvalından ayırma dedi ve ıslık çalarak uzaklaştı. Yeniden geri geldi. Mihalo yengenin önlüğünü koltuğu altına aldı ve gitti. Anasının önlüğünü alıp gitmesini hiç beğenmedim. Geri gelmeyecek diye düşündüm. Ben Nestor'un yanına sokuldum. O da gider ve yalnız kalırım korkusuyla ona yakın bir yere işedim. Zaman geçiyor ama Nestor uyanmıyordu. Çuvala sürekli bakmaktan yorulmuştum. Nikos'un isteğiydi bu. Gidip alıyor ve yanıma getiriyorum. Böylece rahatladım. Nestor istediği kadar uyuyabilirdi şimdi. Suya yakın olmayı istiyordum. Biraz ilerideydi ama cesaret edemiyordum. Birkaç kez denize gitmek, dizlerime kadar suya girmek istedim ama Nestor kalkıp gider diye korktum. Şarkı söylemeye başladım. Önce sessizce, sonra bağırarak. Böylece Nestor uyandı ama dövmedi beni. Nikos'u sordu, önlüğü alıp gittiğini, bu yüzden gelmeyeceğini sandığımı söyledim, gülmeye başladı. Yiyecek doldurmak için almıştır önlüğü dedi. Aa dedim ve rahatladım. Uyuduğum sandaldan ne zaman çıkardınız beni diye sordum. İçinde uyuduğum sandal nerede? İşte burada dedi. Sırtımızı dayadığımız sandalı göstererekten. Sabaha doğru çıkardık. İçinde uyuduğunu kimse görmesin istedik. Denize gidelim mi diye sordum. Gidelim dedi. Ama çuval ne olacak diye sordum. Bir sen gidersin bir ben dedi Nestor. Aa hayır hayır, yalnız gidemem, korkarım. Neden korkarsın? Su derin değil. Bak hiç derin değil. Dizlerine kadar bile değil diyor. Ve koşarak denize dalıyor. Gerçekten hiç derin değilmiş. Gel artık, gel artık, ben de suya girmek istiyorum dedim yüksek sesle. Ama Nestor hiç oralı değil, suya dalıyor bana aldırmadan. Ah şu kahrolsuca çuval, bu olmasaydı ben de denizde olacaktım. Çuvalı denize doğru sürüklemeye başladım, kararımı vermiştim, ben de suya girecektim. Çuvalı denize kadar götürecek, ona böylece göz kulak olacaktım. Nestor beni görünce, çuvalı buraya kadar getirme, ıslanırsa anamdan dayak yeriz dedi. Suda oynamaya başladık. Bağırıyor, gülüyorduk sürekli. Ben onu ellerimle ıslatıyordum, o da beni. İkimiz de sırılsıklam olduk. Bir süre sonra yorulduk. Çuvalı sandala doğru sürükledik ve güneşte kurumak üzere yere uzandık. Biraz sonra Mihalo yenge geldi koşarak, çok sevinçliydi. İzni almışmış, savcıya dualar ediyordu sürekli. Nikos da neredeyse gelir dedi ve gerçekten Nikos koşarak geldi, yanımıza oturdu, önlüğü açıyor. Neler yoktu içinde, soğan, limon, bir sarımsak, ekmek, tamamını yedik. Ben tek başıma iki limon ve bir soğan yedim. Mihalo yenge fazla ekmek de yedirmedi, birazını akşam için sakladı. Biz karşı geldik ama dinlemedi. Ekmeği koynuna soktu. Büstünün iç kısmında büyük bir cep vardı galiba. Artan soğanları, sarımsağı, limonları ve ekmeği oraya soktu. Dördümüz de yattık uyuduk. İyi ki sandal gölge yapıyordu. Hiç olmazsa kafalarımızın bulunduğu yere. Uyandığımızda Mihalo yenge Nikos ve Nestor'a un çuvalını da alarak Bayan Maria'nın evine gideceğimizi söyledi. Siz içeri girmeyeceksiniz dedi Mihalo yenge. Un çuvalıyla dışarıda bekleyeceksiniz. Bayan Maria bu çuvalı da bırakmamızı söylerse ben dışarıya çıkar, onu içeriye getirmenizi söylerim. Yoksa geriye getiririz yeniden. Bayan Maria'ya gideceğimize öyle sevinmiştim ki yol bitmez gibi geldi bana. Parmağım da yaralıydı ve çok acıyordu. Yol güneşten yanıyordu. Bir an için yürüyemez oldum. Yara ayağımın altındaydı. Yalın ayak olduğumdan, yol taşlarının kavurucu sıcağından öyle yanıyordu ki. "Gel küçük, aptallaşma yürü," diyordu sık sık bana Mihalu yenge. Parmağımı yere değdirmeden yürümeye çalışıyordum ama başaramıyordum. Yara sol ayağımın orta parmağındaydı. Nasıl yürürsem yere değiyordu. En sonunda eve vardık. Mihalu yenge çocuklarını yeniden dışarıda beklemelerini söyledi. Beni elimden tutarak yukarıya çıktık. İçeriye girdiğimizde Bayan Maria beni öpmedi. İlk keresinde yaptığı gibi. "Salt, hoş geldiniz, hoş geldiniz," dedi. Mihalu yengeyi selamladı ve Elpide'ye seslendi. Bana, "Ne yapıyorsun bebek? Elpide şimdi gelecek." Elpide koşarak geldi, bana sarıldı ve birbirimizi öptük. Önce ben öptüm ve o, ben de, gel ben de seni öpeyim," dedi ve yanağımdan öptü. "Gel sana kağıtlarımı göstereyim," dedi Elpida ve elimden tutarak beni odasına götürdü. "Seninkileri de burada unuttun. Sakladım onları. Ben de çift olanları da sana vereceğim." "Neden topallıyorsun sen?" diye sordu. "Parmağım," dedim. "Bakayım, bakayım," dedi. Ayağımı kaldırıyorum ve Elpida bir çığlık atıyor. "Ana, gel bak kızın ayağına." Bayan Maria koşarak geldi. Elpida beni sandalyeye oturttu ve ayağımı kaldırıp anasına gösterdi. "Nasıl oldu böyle ayağın?" dedi Bayan Maria. "Bu parmak neredeyse çürüyecek." Gerçekten ben de gördüm. Parmağım çok kötüydü. Altı açılmıştı, kemik görünüyordu. Et tümüyle yok olmuştu. "Hadi yıka parmağını," dedi Bayan Maria. "Sonra ilaç sürer, bağlarım. Ayakkabı da bulabilirsek sana, yara böyle geçmez, hatta çürür bile." "Ayakkabım yok," dedim. "Nikos'un da yok, Nestor'un da. Anam çarık yapmıştı ama kaybettim onları. Nerede kaybettiğimi anımsayamıyorum. Anımsasaydım gider bulurdum." Epi de benimle beraber tuvalete geldi. Ayağımı iyice temizledi. Sonra Bayan Maria'ya ilaç sürdü ve beyaz bir bezle sardı. Mihalu yenge de yanımıza geldi ve merakla baktı bize. Yaramın üzerine tütün de koymak istedi ama yoktu. "Ayağının ağrıdığını neden söylemedin bana?" diye sordu Mihalu yenge. "Çok ağrımıyordu. Bugün yolda yandı ve ağrımaya başladı," dedim. "Gelin yemek yiyelim," dedi Bayan Maria. Ben çok sevindim. Et ya da makarna yiyeceğimi düşünerekten. "Hayır, hayır Maria'cığım," dedi Mihalu yenge. "Gitmeliyiz. Nikolu bekliyor bizi. Mihalu yenge ne diyor canım?" diye düşünüyor ve onu yalanlamaya hazırlanıyorum. Ne ki kurnaz yengem bunu sezinliyor ve belime gizlice bir çimdik atıyor. "Yarım çuval unum var. Burada kalsın. Biz gidene dek. Onu Nikolu'nun evine taşımayalım." "Getir, getir," dedi Bayan Maria. "Ve oturun yemek yiyelim. Nikolu'ya sonra gidersiniz." "Hayır, ısrar etme," diyor yeniden Mihalu yenge. "Biraz peynirim varsa bebeğe ver. Öğleyin erken yola çıktık. Acıkmıştır zavallıcık." "Hayır hayır acıkmadım," diye bağırdım. Bu zavallıcık sözcüğü çileden çıkardı beni. "Hadi çuvalı getir," dedi Bayan Maria. "Bu arada bebek Elpida ile beraber yemek yerler." Mihalu yenge çuvalı almak üzere dışarı çıktı. Ben de Elpida ile kağıtlarla ilgilenmeye başladık. Kendisinin çift olanlarını ayrıca onda unuttuğum kağıtları aldım. Onun eski bir defterinin kapağını da aldım ve içine koydum kağıtlarımı. "Dikkat et, kaybetme," dedi bana. "Onlara bakarken beni anımsarsın." Mihalu yenge bu arada çuvalıyla geri geldi. Bayan Maria'ya akşam yemeğini kalamayacağımızı, bizi Nikolu'nun beklediğini söylerken duydum onu. Birden Bayan Maria'nın sesini duydum. "Yemeğe gelin." "Gidelim," dedi Elpida ve mutfağa gittik. Bayan Maria bize ekmek, peynir, ceviz ve bal verdi. Cevizle balın tümünü yedim. Ekmekle peyniri yer gibi yaptım ama yemedim. Götürmeyi düşünüyordum akşam yemek üzere. Nasıl götüreceğimi düşündüğüm sırada Mihalu yenge girdi mutfağa. "Hadi çabuk ye yemeğini, gideceğiz," diyor. "Gel gidelim," diyorum ben ona. "Ekmekle peynirimi yolda yerim," diye ekliyor. Ekmek peynirimi alıyor ve kağıtlarımı aramaya koyuluyorum. Mihalu yenge, "Kalyopi'nin giysisi nerede?" diye soruyorum. "Buraya bıraktım. Diğer şeylerle birlikte," diye yanıt veriyor yengem. "Bunları da ekle," diyor ve kağıtlarımı doldurduğum defter kapağını da veriyorum ona. Gerek Elpida'yı, gerekse Bayan Maria ile Bay Diamandi'yi sonradan hiç görmedim. Bay Diamandi'nin gerçek adını bilmiyorum. Mihalu yengeye de yaşadığında sormadım. Nikos'la Nestor da anımsamıyorlar. Ne önemi var ki? Kalbimde yer ettiler. Budur önemli olan. Elpida'nın kağıtlarını ve Kalyopi'nin giysisini yanımda götürdüm Pire'ye giderken.